Ayrım 22, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 211. Güzel bir Mayıs sabahıydı. Havaya bahar çiçeklerinin latif kokusu yayılmıştı. Göz alabildiğine uzanan denizin meltemli havasını ciğerlerine dolduran Bilal, oturduğu kayanın üzerinde maziyi, yıllar öncesini sanki yeniden yaşamaktaydı. Bu kayalar, bu sahil, bu renk renk çakıl taşları, 10 sene önceki hayatı bir film şeridi gibi akıp gitmekteydi gözlerinin önünden. Sanki aradan 10 sene geçmemişti de yeni yaşıyordu o unutulmaz günleri. Ve öyle hissediyordu ki o anda arkasından çakıl taşlarını şakırdata şakırdata yaklaşan ayak sesleriyle irkilecek ve başını arkaya çevirdiğinde 10 sene evvel bir akşamüstü olduğu gibi karşısında bütün haşmeti ve güzelliğiyle Feyza'yı bulacaktı. Bu his içine tuhaf bir ürperti verdi. İnsiyaki bir hareketle başını arkaya çevirdi. Lakin heyhat! Büyük bir inkisari hayalle başını tekrar denize doğru çevirdi. Bu kadar gülünç bir hayale kapıldığından dolayı kendini affedemiyordu bir türlü. Öyle ya, Feyza artık 10 sene evvelki, kafasına estiğince hareket eden serbest ve havai Feyza değildi. Bilal'in de zihnini en ziyade kurcalayan mevzu buydu işte. Bu 10 sene zarfında nasıl olmuştu da Feyza'da bu derece büyük değişiklikler hasıl olmuştu? O hoppa zıppa zamane kızını gerek kıyafet gerekse hareketleriyle bu derece örnek bir İslam hanımefendisi olmaya sevk eden sayık ne olabilirdi? Fakat bu sebep ve sayık ne olursa olsun neticeyi değiştiremezdi. Değil mi ki Feyza bugün her haliyle İslami yaşayan bir kadındı ve hele hele değil mi ki kendisine İslami bir hayat yaşatmadığı için kocasından ayrılmayı göze alacak kadar İslami bir şuura sahipti? Bilal için mühim olan hususlar bunlardı. Bilal, denizden esen serin rüzgarı ciğerlerine doldururken 18 yaşındaki bir delikanlının heyecanı içerisinde hissediyordu kendisini. Nasıl heyecan duymasındı? 10 senedir kalbinin mutena bir köşesinde kıymetli bir mücevher gibi sakladığı biricik temiz aşkı Feyza'sına kavuşacaktı birkaç gün sonra. Ve bu kavuşma her ikisi için de yeni, yepyeni, saadet dolu bir hayatın başlangıcı olacaktı. Bilal gözleri denizin derinliklerinde şimdiden bu yeni hayatın projelerini kafasında tasarlıyor. Feyza'ya layık olduğu saadet ve refahı temin edebilmek için neler yapmak icap ettiğini enine boyuna düşünüp duruyordu. Allah'ın kendisine büyük bir lütuf ve ihsanı olarak Bilal kısa bir zaman içinde helal yoldan büyük bir servet sahibi olmuş, memleketin tanınmış iş adamlarından biri durumuna yükselmişti. Geniş imkanları sayesinde istediği yerde, istediği hayatı temin edebilecek bir durumu vardı. Bu bakımdan şayet Feyza İstanbul'da oturmayı tercih ederse derhal iş yerini İzmir'den İstanbul'a nakledebilirdi. O zaman Boğaziçi'nde güzel bir yalı alır, yaz aylarını Boğaz'ın o muhteşem manzarası ve müsnesna havası içinde geçirir, kışında şehrin temiz bir semtinde konforlu ve güzel bir evde otururuz diye düşünmekteydi Bilal. Düşünce zinciri böyle akıp giderken bir anda bu güzel ve tatlı hayallerini bölen bir başka düşünceyle kalbi yanmaya başladı. Ya Feyza evlenme teklifini reddedecek olursa? Bu aksi ihtimal Bilal'in bütün ümit ve hayallerini altüst etmeye kafi gelmişti. Olur muydu bu? Feyza yapar mıydı bunu? Bilal'in izdivaç teklifini reddedebilir miydi Feyza? Elinde olmadan başını avuçları arasına alarak yüksek sesle "Hayır, hayır olamaz" diye inledi. Sonra daha yavaş bir sesle kendi kendine konuşurcasına mırıldanmaya başladı. İmkanı yok. Feyza beni seviyor. Teklifimi reddetmesi için hiçbir sebep yok. Hem niçin? Niçin reddetsin ki? Bilal bu birbirine zıt hisler içinde çırpınıp duruyordu ki kulaklarında çınlayan bir ses onu bir anda hakikatin gerçek yüzüyle karşı karşıya getirdi. Bu Feyza'nın sesiydi. Yanlışınız var beyefendi. Birine benzetmiş olacaksınız. Bilal kayanın üzerinde taştan bir heykel gibi sessiz ve hareketsiz, düşünceleri darmadağınık, bir araya toplamaya, bir şeyler düşünmeye çalışıyor. Lakin imkansız. Bütün saf ve temiz ümitleri, duyguları, hayalleri, kırık cam parçaları gibi parça parça, ufak ufak olmuştu. Feyza neden böyle hareket etmişti acaba? Üstelik niçin kendisine böyle sert ve haşin davranmıştı? Zihninde kıvrılan bir yığın suale cevap bulması imkansızdı. İçinde koşa koşa o aşinası olduğu sokaklardan geçerek huzur sokağına gitmek ve Feyza'nın kapısına dayanıp bu niçin ve nedenlerin cevabını ondan istemek geliyordu. Gitgide kuvvet bulan bu hissi güçlükle yatıştırabildi. Hayır, hayır. Her şeyden önce çocukça ve hissi bu gibi hareket ve düşüncelerden sıyrılmalı, meseleyi salim bir kafayla düşünmeye çalışmalıydı. Bu kararı verdikten sonra biraz rahatladı ve çeşitli ihtimaller üzerinde çekindiği için mi kendisini tanıtmaktan kaçınmıştı yoksa Bilal'e karşı çalışan bir kadın durumuna düştüğünü göstermek mi istememiş, bunu bir gurur meselesi yapmıştı veya Bilal'in kendisiyle değil de bir başka genç kızla evlenmesinden dolayı uğradığı inkisari hayali mi onu böyle sert ve aşın davranmaya sevk etmişti, bilemiyordu. Bilal bu ihtimallerin her biri üzerinde ayrı ayrı duruyor fakat bunların hiçbirini Feyza'nın sert davranışı ve kendini tanıtmak istemeyişi hususunda haklı bir sebep olarak göremiyordu. Bu düşünceler arasında vakit öğleye yaklaşmış, berrak bir güneş tam tepeden denizin sularını ışıl ışıl parlatmıştı. Bilal parmaklarını dalgalı saçların arasından geçirerek yavaş yavaş doğruldu. Tam oradan ayrılmak üzereydi ki birden aklına gelen 10 sene evvelki bir hatıra onu yeniden yerine mıhladı. İçinden Arşimet gibi buldum diye haykırmak geliyordu. 10 sene evvel bir gece yine bu deniz kıyısında aynı kayanın üzerinde oturuyordu. Mehtap bütün haşmetli güzelliğini denizin lacivert sularına sermişti. O sıralarda Feyza ile evlenip evlenmeme hususunda büyük bir kararsızlık kasırgası içinde bulunuyordu. Her gece bu sahile iner, isabetli bir karara varmak için saatlerce denizin mavi suları karşısında derin düşüncelere dalardı. Serin akşam rüzgarı, şefkatli bir el gibi saçlarını okşarken, arkasından duyduğu musiki namesi gibi latif bir sesle iliklerine kadar ürperdiğini hissetmişti. Bilal Bey, bu tatlı, bu yumuşak hitap birden kalbini yerinden hoplatmaya yetmiş ve Bilal yerinden sıçrayarak sesin geldiği tarafa doğru yürümüştü. Evet, karşısında parıldayan aydan daha cazip güzelliğiyle Feyza duruyordu. Buraya nasıl gelmişti? Onun burada olduğunu nasıl bilmişti? Burası Bilal'in meçhulüydü. Ama mühim olan Feyza'nın o anda karşısında oluşuydu. Neler söylememişti ki o akşam Feyza? Birbirimizden saklamayalım Bilal Bey. İkimiz de birbirimizi seviyoruz. O halde niçin kendimize işkence edelim? Demişti. Ve daha buna benzer bir sürü şey söylemişti. Bilal ise bütün varlığıyla ve en güzel duygularla bağlandığı, sevdiği genç kızın bu sözlerine karşı ancak oldukça sert ve soğuk bir ifadeyle cevap vermişti. Gece vakti bir genç kızın böyle tenha yerlerde tek başına bir erkekle baş başa kalması hiç doğru bir hareket olmasa gerek Feyza Hanım, demişti. Ben sizin mazbut bir genç kız olduğunuzu tahmin ediyorum. Meğer ne kadar yanılmışım. Sizin için en doğru hareket burayı derhal terk edip evinize dönmenizdir, demişti. Ve daha bunun gibi kırıcı ve incitici bir takım sözler söylemişti. O geceyi bugün gibi hatırlıyordu. Feyza'nın yüzünün ay ışığında büründüğü ifadeyi ömrü boyunca unutmasına imkan yoktu. Sevdiği erkek tarafından bir çocuk gibi azarlanması ve hareketinin küçük görülüşü karşısında adeta büyük bir şok geçirmişti. Bu hayatında izzeti nefsine indirilmiş belki en büyük darbeydi. Bu darbenin tesiriyle serin havada üşümemesi için Bilal'in uzattığı pardesüyü dahi elinin tersiyle bir kenara fırlatmış ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak arkasını dönüp koşa koşa oradan uzaklaşmış, karanlıklara karışmıştı. 10 sene evvelki bu hatıra bugün Bilal için çok büyük bir ehemmiyet taşımaktaydı. Bilal, Hacı Mustafa Bey'in mağazasında Feyza'nın niçin kendilerini o şekilde muamele ettiğini şimdi çok iyi anlıyordu. Demek Feyza, yanlışınız var beyefendi, birine benzetmiş olacaksınız şeklindeki sert ve soğuk sözleriyle 10 sene evvelki izzeti nefis darbesinin acısını çıkarmak istiyordu. Bilal, Feyza'nın kendisinden yıllar önceki bir gurur meselesinden dolayı intikam almak isteyişini bir bakıma haklı buluyor, bir bakıma da genç kadına bu hareketi yakıştıramıyordu. Öyle ya, nihayet aradan yıllar geçmişti ve hepsinin mühimi Feyza artık o eski havai genç kız değildi. Aradan geçen seneler onu hem yaş bakımından hem de fikren olgunlaştırmıştı. O halde böyle küçük bir meseleyi lüzumsuz yere büyütmek doğru olmasa gerekti. Fakat daha derin düşündükçe her şeye rağmen onu haklı buluyor, her şeyden önce Feyza'nın bir kadın kalbi taşıdığını düşünerek önceki fikirlerinden vazgeçiyordu. sevdiği erkek tarafından reddedilmek, hakarete maruz kalmak bir genç kız, bir kadın için muhakkak ki en büyük darbe, en büyük yıkım sayılırdı. Bunun için ne yapıp yapıp Feyza'nın gönlünü almaya, kırılan gururunu temin etmeye çalışması lazımdı. Bu kolay olmayacaktı muhakkak ama Bilal kararlıydı. İcap ederse birkaç ay İstanbul'da kalacak, Feyza'yı yeniden kazanmaya çalışacaktı. O günün hayaliyle kalbi heyecanla çarpmaya başladı ve dudaklarından gayri ihtiyari fısıltı halinde tek bir kelime döküldü. Feyza. Bilal ondan sonraki günlerini kah küçük bir kır kahvesinde, kah deniz kenarında, kah sabahtan akşama kadar otel odasında boş ve avare bir şekilde geçirdi. İstanbul'da yapması icap eden işlerle alakalanmak aklına bile gelmiyordu. Gecesi gündüzü Feyza'yla Feyza'nın bugünkü masum haliyle duruyordu. Bazen bütün gün otelden dışarı çıkmıyor, namaz vakitleri müstesna yatakta sırt üstü yatıp akşama kadar gözleri tavana dikilmiş vaziyette düşünüyordu. Bir kır kahvesinde kuru bir tahta iskemlenin üzerinde sabahtan akşama geç vakitlere kadar oturuyor, karşı karşıya geldikleri zaman Feyza ile neler konuşacağını düşünüyor, karşılaşacakları anı hayal ederek tatlı hülyalar içine gömülüyordu. Feyza'yı düşünmek artık Bilal için hava gibi, su gibi bir ihtiyaç haline almıştı. Feyza, onun hayatına öylesine sağlam bir adımla girmişti ki çıkmasına imkan ve ihtimal yoktu artık. O, Bilal için müstesna bir varlıktı. Hayatının kadınıydı Feyza onun. Bu avari günlerden birinde aklına eski arkadaşı Necati geldi. Acaba Necati ne yapıyordu? Bilal İstanbul'a her gelişinde Necati'yi ziyaret eder, onunla uzun uzun sohbet etmekten ayrı bir zevk duyardı. Fakat bugünkü kadar Necati'ye açılmak, onunla dertleşmek ihtiyacıyla dolduğu vaki değildi. Günlerden pazar olduğu için Necati herhalde evde olmalıydı. Hemen bir taksi çevirdi. 15-20 dakika kadar sonra Necati'lerin kapısındaydı. Taksiye parayı ödeyerek indi, zili çaldı ve beklemeye başladı. Kapıyı başı tertemiz bir tülbentle örtülü genç bir hanım açtı. Genç kadının üzerinde sade, uzun bir sabahlık vardı. Bu Seval'di. Seval Bilal'i karşısında görünce hafifçe geriye doğru çekildi ve ancak duyulacak kadar hafif bir sesle "Oo Bilal abi" dedi. Bilal tuhaf bir çekingenlikle kapının yan tarafında duruyordu. Gözlerini yerinden ayırmadan "Necati evde miydi acaba?" "Tabii evde, buyurun." Seval müsaade isteyerek geri çekilirken iç taraftan Necati'nin neşeli sesi duyuldu. "Nerelerdesin azizim? Seni gören ne olur? Sesine bile hasret kaldık yahu." Bir an sonra iki arkadaş sarmaş dolaş oldular. Bilal Necati'nin evine her gelişinde bir tuhaf olurdu. Birbirlerini severek evlenen bu çiftin saadeti bir yandan kalbini en ulvi iftihar duygularıyla doldururken bir yandan da bedbahtlığının katmerleşmesine yol açardı. Evet, Necati şanslı bir erkekti doğrusu. Sevmişti, bütün kalbiyle sevmişti ve neticede sevdiğine nail olmuştu. Seval de Necati'nin sevgisine layık olabilmeyi en güzel şekilde başarmakla bu nezih Müslüman yuvasına saadet ve huzur bahşetmişti. Misafir odasında oturup Necati'nin üstünü değiştirerek yanına dönmesini beklerken kalbinden gayri ihtiyari şöyle bir his gelip geçti. Ah ne olurdu Feyza'da o zamanlar Seval'in gösterdiği anlayış ve fazileti gösterebilseydi. O zaman biz de işte böyle mesut ve bahtiyar bir yuva sahibi olurduk. Fakat hemen bu düşüncenin ardından kendi kendisini teselli mahiyetindeki bir duygu ile geçenin ardından yanmak faydasız. Benim için hayat bundan sonra başlıyor. Yarın yeni, yepyeni bir gün olacak ve bugün Feyza ile başlayıp Feyza ile devam edip Feyza ile son bulacak diye kalbi ümitle dolup ümitle çarpmaya başladı. Niyeti Necati odaya girdiği zaman ona bütün kalbiyle açılmak ve Feyza'ya olan hissi alakasını başından itibaren anlatarak bugün içinde bulunduğu müşkül durum karşısında ne yapmak, ne şekilde hareket etmek icap ettiği hakkında ona akıl danışmaktı. Fakat Necati pür neşe odaya girip arkadaşını görmekten mütevellit, gözleri ışıl ışıl olarak karşısında geçip oturunca bir anda bütün cesareti kırıldı. Birkaç kere söze başlamak için yutkundu fakat sonra garip bir hisle bundan vazgeçti. Necati Bilal'deki bu gayri tabii hali derhal anlamıştı. Sordu, ısrar etti, sıkıştırdı. Dilinin altındaki baklayı çıkartmak için uğraştı. Lakin heyhat. Bilal'in ağzından söz almak mümkün değildi. Necati'nin ısrarları karşısında sadece "Yok, inan ki yok bir şeyim. Sana öyle geliyor." diyerek Ketumiyet'te ısrar ediyordu. Necati Bilal'i konuşturamayacağını anlayınca arkadaşını daha fazla üzmemek için mevzuyu değiştirdi. Eski okul sıralarındaki hatıralarından bahsederken sanki yeniden o günleri yaşamaktaydı. Ne var ki Bilal, Necati'nin anlattıklarını duymuyordu bile. O yine kendi iç alemine gömülmüş Feyza'yı düşünüyordu. İşte artık Hacı Mustafa Bey'in söylediği gibi aradan birkaç gün geçmişti. O halde pekala yarın gidebilirim Feyza'ya diye düşündü. Bu karar bile Bilal'i değiştirmeye, ona hayat gücü ve ümit vermeye kafi gelmişti. Nitekim bu kararı verdiği andan itibaren adeta yerinde oturamaz olmuştu. Necati'nin bütün ısrarlarına rağmen akşam yemeğine kalmadı. Mazeretler beyan edip özür dileyerek arkadaşının evinden ayrıldı. Canı bir türlü otele girmek istemiyordu. Açıklıkta, havadar yerlerde sabaha kadar avare bir şekilde gezip dolaşmak istiyordu. Hava bir hayli serin olmasına rağmen Adalar Vapuru için bir gidiş dönüş bileti aldı. Vapurun üst katındaki güverteye çıktı. Güvertede kendisinden başka kimseler yoktu. Ayakta kollarını küpeşteye dayayarak akşamın alacakaranlığında denizin koyu renkli sularını seyre daldı. Uzun bir müddet sonra kendisine dalmış olduğu düşüncelerden kalın bir erkek sesi sıyırdı. "Hey beyim, burası son iskele, uyuyor mu?" Döndü, arkasından seslenen kaba yapılı adama dalgın dalgın bir müddet baktı. Sonra "Sen işine bak kardeşim, ben yine geldiğim yere geri döneceğim." Adam oldukça ukala bir şeydi. Arkasını dönüp giderken ters ters baktı. "Allah Allah, böylesini de ilkin gördüm. Tımarhanelik misin nesin? Neye geldin, neye gidiyorsun? Pıh!" Bilal hiç cevap vermeden adamın arkasından uzun uzun baktı. Sonra tekrar kollarını küpeşteye yaslayarak kendi alemi içine gömüldü. Şimdi bütün düşüncesi ertesi sabah Feyza'ya gideceğiydi. Bunun tahayyülü dahi ruhuna tatlı, garip ürpertiler veriyordu. Bu tatlı hülya içinde geri döndü. Temiz deniz havası moralini de bir hayli düzeltmiş ve düşüncelerine salim bir istikamet vermişti. Evet, Feyza'ya ertesi gün mutlaka gitmeliydi. Daha fazla vakit geçirmek doğru olmazdı. Otele döndüğünde vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Abdestini aldı, yatsı yıkıldı ve göz kapakları uykudan ağırlaşmış bir şekilde soyunup pijamalarını giyerek yatağına yattı. Yorgunluktan bitap düştüğü için gözlerini yumar yummaz derin bir uykuya daldı. Sabah ezanı okunurken gözlerini açtığında benliğini alt üst eden bir rüyanın tesiri altındaydı. Rüyasında Feyza'yı görmüştü. Feyza üzerine tıpkı Seval'inki gibi uzun sade bir sabahlık, başında bembeyaz bir namaz örtüsü, kucağındaysa çocuğu olduğu halde kendisinden ürkercesine arka arka geriliyor ve iki parmağını ileriye doğru uzatarak boynu bükük bir vaziyette kendisine "İki gün daha, iki gün daha sabredin" diye adeta yalvarıyordu. Bilal yatağının içinde doğrulduğu zaman Feyza'nın yalvaran sesi hala kulaklarında çınlamaktaydı. "İki gün daha, iki gün daha sabredin." Kalktı, pencerelerin kanatlarını açtı. İçeriye ezan sesiyle birlikte tertemiz, saf ve berrak bir sabah meltemi doldu. Rüyanın tesirinden kurtulmak için bir müddet ciğerlerine bu temiz havayı çekti. Sonra banyoya geçerek abdest aldı ve büyük bir huşu içinde namaza durdu. Alelacele giyindi ve kendini sokağa attı. Şimdi ne yapacaktı? Daha doğrusu ne yapması icap ediyordu? Zihni bir yığın düşünceyle karmakarışık bir vaziyetteydi. Gördüğü rüya Bilal'i yeniden alt üst etmişti. Gece yatarken ertesi gün için Feyza'ya gitmek kararı katiydi. Fakat bu rüya onu bir kere daha gidip gitmeme mevzuunda tereddüte düşürmüştü. Evet, ne yapmalıydı? Gitmeli miydi, gitmemeli miydi? Birkaç vasıta değiştirerek kendini bir kere daha aşinası olduğu deniz kenarına attı. Çakıl taşlarını çıtırdata çıtırdata kendisine kollarını açmış gibi bekleyen büyük bir kaya parçasına doğru yürüdü. Denizin dalgaları kayayı ıslatmıştı. Buna rağmen Bilal sırtındaki pardesüyü çıkararak kayanın üzerine serdi ve her zamanki gibi denize dönük vaziyette oturdu. Deniz bugün söz dinlemez, yaramaz bir çocuk gibi huysuz ve hırçındı. Koca koca dalgalar bazen Bilal'in ayaklarına kadar geliyor, ayakkabılarını ve pantolonunun paçalarını ıslatıyordu. Sabaha karşı görmüş olduğu rüyanın sersemliği hala üzerindeydi. Zaman zaman denizin dalgaları arasında kucağında çocuğuyla Feyza'nın hayali beliriyor, iki parmağını uzatıp boynunu yana bükerek "İki gün daha, iki gün daha sabredin" diye yalvaran sesi kulaklarında çınlıyordu. Acaba bu rüya neye delalet etti? Feyza'nın iki günden kastı ne olabilirdi? ne olursa olsun diyerek gitmeye kalkmak belki aksi bir neticeye yol açabilir diye düşünerek 2 gün daha sabredip beklemeye karar verdi. Bu sırada arkasında duyduğu ayak sesleriyle kalbi deli deli çarpmaya başladı. İşte çakıl taşları birbirine tokuşuyor ve ayak sesleri gitgide arkasından yaklaşıyordu. Karşısında duran, dilini dışarı sarkıtmış, sık sık soluyan kocaman bir buldog köpeğiydi. Köpek kuyruğunu bir sağa bir sola hızlı hızlı sallıyor ve Bilal'in yüzüne adeta yalvaran bir ifadeyle bakıyordu. Bilal köpeğin hiç de göründüğü gibi azılı bir şey olmadığını anlayarak oturduğu kayanın üzerinden indi ve köpeğin karşısına geçti. İşte ancak o anda köpeğin durumunu fark edebildi. Köpeğin üstü başı kan revan içindeydi. Arka bacaklarından biri fena halde parçalanmış, etlerinden aşağıya doğru kanlar süzülmekteydi. Belliydi ki başka köpeklerle arasında ciddi bir boğuşma geçmişti. Bilal onu okşaya okşaya deniz kenarına kadar getirdi. Tuzlu deniz suyuyla kan sızan yaralarını yıkadı, temizledi. Daha sonra da cebinde bulunan 2 mendilden biriyle yaralı arka bacağını, diğeriyle de parçalanmış bulunan kulağı güzelce sardı. Yaralı hayvan kendisini büyük bir teslimiyetle Bilal'in eline terk etmişti. Yaraları temizlenip sarılınca minnet duygusuyla Bilal'in elini yalamak istedi. Ama Bilal buna mani oldu. Sadakatli köpek Bilal oradan ayrılıncaya kadar saatlerce ayaklarının dibinde bekledi. Bilal kalkınca o da kalktı ve minnet dolu gözlerle bineceği vasıtaya kadar Bilal'e teşhi etti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 220.